Ayrım 18. Güneşli yola çıkınca duruldu bulanıklığı. Yalanın ne işi var bu güzel kentte? Tıka basa yalan dolu bu kent. Bırak şu mahalle kahvesi dedikodularını, işimize bakalım. Vasken'den sık sık duyduğu bu işimize bakalım sözünü pek seviyordu. Bugünü, bu geceyi bitirmemiz gerek en tezinden. Bu önemli işin üstesinden nasıl geleceğiz sorun o şimdi. Duraladı, telefonu çalıyordu gene. Avukat Mustafa'ydı, açtı. Abi neredesiniz? Şöyle bir bakındı. Neredeyim? Sokaktayım. Yeni kapıya doğru yürüyorum. Konuşmamız gerekiyor sizinle. Olur. Ya ev derdidir ya banka, sormadı. O yalanacak bir şey çıktı, kötü mü? Yoldayım, köşedeki kahvenin önünde bekler misiniz? Şimdi gelip alırım sizi. İstanbul'a geldiği günler buluşup oturdukları kahveydi dediği. Köşeye varır varmaz Mustafa'nın arabası gelip durdu önünde. Açıp geçti yanına, araba yürüdü hemen. Hoş geldiniz abi. Günaydın Mustafa'cığım, kötü haber sözü etme sakın bu güzel günde. Bu takılmalarına her vakit gülen Mustafa'nın sessiz kalışıyla duraladı. Ne oldu, para sorununuz mu var? Sessizliğini isteksizce bozdu Mustafa. Evet, para sorunu abi de. Bir duralamadan sonra ekledi. Tatsız. Anlayamamıştı doktor. Bununla ne tatsız sorunumuz olacak bizim, hele para konusunda. Yavaşladı, yoldan sapıp deniz kıyısında park gibi bir yere yanaştı Mustafa. Bağladı arabayı, döndü. Dün akşam bizim iş yerine bir adam geldi abi. Şimşek gibi bir şey çaktı kafasında doktorun. Sezinlemişti. Gerçekten kötü bir şeyler vardı. Baş başa konuşmak istiyormuş benimle. Çalışıyorduk. Sekreter kızı çıkardım odadan. Buyurun sizi dinliyorum dedim. Çıkarıp şu kağıdı koydu önüme. Mustafa da cebinden çıkardığı kağıdı uzatmıştı doktora. Anlamıştı ya, alıp baktı. Ferdane'nin kendisine verdiği kağıdın kopyasıydı. 1,5 milyon marka yakın bir para varmış sizde. Bağışlayın beni, üstüne yatmışsınız. Onu istiyorlarmış sizden. Ne diyeceğini bilemeden kaldı doktor. Mustafa da susmuştu, gözleri denizde. Sen ne dedin? Ne diyeceğim? Hiç duymadım dedim. Sizin böyle bir şey yapmayacağınızı söyledim. Gülümser gibi bakıyor ya, surat kilise duvarı herifte. Her yanından akıyor mafya. Hiçbir şey demeden kalktı. Olup olmadığını tartışmak benim işim değil dedi. Kağıdı gösterdi parmağıyla. Bunu verin ona, o bilir dedi. Uzatmadan hazırlayalımmış parayı. Uğrayıp alacaklarmış yakında bir gün. Çıktı gitti. Buz gibi bir sessizlik çökmüştü arabaya. Güneşin altında kıpır kıpır ışıldayan Marmara, uçuşan martılar, akıp giden tekneler, tren sesi giderek acılaştırıyordu uzayan sessizliği. Dönüp baktı Mustafa. Nedir bu abi dedi, var mı böyle bir şey? Ne diyeceğini bilemeden kalmıştı doktor. Yatsıyacak değildi de nasıl anlatacaktı bu adama şimdi? Süleyman'a nasıl anlattınsa öyle anlatacaksın. Uyanmış gibi oldu. Süleyman'ı anlatmakla iyi mi etmişti ki? Yok böyle bir şey diye kestirip atacaktın. Bir tanık daha kazandırdın heriflere. Bırak Süleyman'ı, asıl enayiliği baştan yaptın. Sen söylemesen bilen mi vardı bu parayı? Doktor Ramiz, Sacı de ölmüş, para onlardaydı diyemez miydin? Yalan mı söyleyecektin partiye yani? Hem niye? Para partinindi. Parti de gitti gidecek sallanıyordu ya, ortadaydı daha. Bu ferdane şırfıntısının ne bok olduğunu bilen mi vardı? Sen bilmiyor muydun? Benim bilmemle olur mu? Kim inanırdı ki bana? En ağır acılardan geçmiş parlak militan kadın. Ona inananlar bugün bile benden çok. Bir vasken var güvenebildiğim. Vakkas diyebilirler. Onu da sevmezler. Tırnağına kurban olsunlar tümü onun. Olayların böyle gelişeceği kimin aklından geçerdi o günler? Döndü. Vallahi Mustafa'cığım dedi. Böyle bir para var. Kağıdı gösterdi. Bu kağıt uyduruk. Paranın üstüne yatmayacağımı umuyorum, sen de bilirsin. Örgütten kalmış bir para. Gerçekten emekçilerin yararına olduğuna inandığım bir örgütten başka kimse alamaz benden o parayı. Söyle onlara, öldürseler de öldürdükleriyle kalırlar. Tek kuruş geçmez ellerine. Başını derde sokmak istemem. Aradan çekilebilirsin istersen. Kırılmam sana. Duralayıp dikeldi Mustafa. Yok abi, olur mu öyle şey dedi. Sizi yalnız bırakmayız da. Dalgın baktı denize bir süre. Durumu kavramaya çalışıyordu. Kısa bir sessizlikten sonra döndü, uzanıp kağıdı aldı doktorun elinden. Bana biraz daha ipucu verebilir misiniz dedi. Araştıralım bakalım neyin nesiymiş bunlar. Durumu şöyle bir özetledi doktor. Ferdane'yi başka kibi adları dışarıda kurduk diye ortaya sürdükleri yeni örgüt üzerine bildiklerini söyledi. Mustafa kağıt kalem çıkarmış not alıyordu. Bitince, Doktor Ramiz'le Sacide dediniz. Kimdi bunlar, nasıl öldüler? Duralayıp ağırdan içini çeker gibi soluklandı doktor. Tam enayiydi onlar da dedi. Gülümser gibi baktı, acılıkla yavaşça ekledi. Benim gibi. Estağfurullah abi. Niye estağfurullah? kendin adına enayi olunmadan devrimci olunur mu bu toplumda? Ya da uyanık olur kapışılandan pay koparmak için atılırsın. Karı koca pırıl pırıl enayiydiler ikisi de. Ellerinin tersiyle ne çekici önerileri ittiklerinin tanığıyım. Kaza demiştiniz. Kaza diyoruz da kaza mı? Duralayıp baktı Mustafa'ya. Kendilerine mi kıydılar yoksa birileri mi kıydı onlara? O bile gelmiştir aklıma. Şaşırmış gibi bakıyordu Mustafa. Fransa Alplerinde bir dönemeçte yardan aşağı uçmuşlar. İçkiliymişler rapora göre. Aropara nasıl inanacağımı bugün bile bilemiyorum. Hiçbir gün aşırı biçimde içki düşkünlüklerine tanık olmadım ki. Bir duraksamadan sonra dramatize ettiğimi sanma diye aldı doktor. Acı bir yazgısı var bizim kuşağın. Yaşamadan anlaşılmaz o. Hele bizim ülkede. Benim önerimle girdi partiye bunlar. Taparcasına bağlıydılar inançlarına da birbirlerine de. Ne doktoruydular? Ramiz anestezistti benim gibi. Sadece de iyi bir gözcüydü. Güzel piyano çalardı. Ramiz de edebiyat tutkulusuydu. Şiir miir yazıyordu. Çok okurlardı karı koca. Almanca, İngilizce. Sacilerin çok iyi de Fransızcası vardı. Dame de Sion'dan. Mutlu bir çocuk sevinci içinde çalışmaya başlamışlardı partide. Sanat, edebiyat etkinliklerini hep onlardan güç alarak düzenlemişizdir. Önce Türkiye'deki Mao'cuların iki süper emperyalist devlet diye Sovyetlerle Amerika'yı baş düşman diye duyurup da biz eski komünistlere de sosyal emperyalistlerin ajanları, casusları diye başlattıkları utanmazca saldırılarından, sonra bizim partide karşılaşmaya başladıkları ayak oyunlarından büyük üzüntüye kapıldılar. Benim partiden çıkarıldığımı duyunca bayağı ses çıkarıp ağladı sadece de. Onları kandırıp durultmak için günlerce dil döktüm. Bunlar gelip geçerdi. Partiden uzaklaştırılmış biriyle ilişkilerini sürdürmekte sakınca görmüyorlarsa biz işimize bakmalıydık. Sanıyorum biraz da parti kararına kızgınlıkla baş kaldırdıklarını göstermek için çalışmayı inadına sürdürdüler benimle. Partide şimşekleri de iyice üstlerine çektiler. Bu ferdane, yeni örgüt savıyla ortaya atılan karı nefret ediyordu bunlardan. Burjuva piçleriydi bunlar. İkisi de orta aydın katmanlardan geliyorlardı oysa. Ramiz'in babası da doktor, Sağcılar'ın da emekli kaymakamdı sanıyorum. Bütün incelikleri içinde dobraydılar, sözlerini esirgemiyorlardı. Aşırı duygulu, kırılgan, küçük burjuva yapılarıyla güç taşıdıkları Sovyetlerin çöküşünün ardından birbirini izleyen Çin'de Mao'culuğun yıkılıp kapitalizme açılış Arnavutluğun çöküşü, başlayan Ermeni-Azeri savaşı, Yugoslavya'nın çöküşüyle Bosna'daki durum içten içe kemirip tam bir yıkıntıya düşürdü sonunda bunları. İçtenlikle inanmışlardı, içtenlikle mutsuzdular. İşte böyle bir kaza, kaza dedikleri. Sustu. Mustafa da etkilenmiş gibiydi duyduklarından. Bir sessizlikten sonra döndü doktor. Benim sevgili doktor yoldaşlarımın trajik öyküsü bu. Bir süre dalgın kaldı Mustafa, sonra toparlandı. İyi abi dedi, bakalım nasıl gelişecek olaylar. Bir yolunu bulacağız. Kendinizi kollayın yalnız. Pislik etmeye kalkarlar bakarsın. Belli olmaz bu herifler. Ses çıkarmadı doktor. Kollayıp da ne yapacağım? Tabanca mı taşıyayım? Onu da becerebilir miyim bilmem. Dönüp yola çıktılar. Mustafa'dan Aksaray'da ayrıldı doktor. Bir arabaya atlayıp Taksim'de indi. Beyoğlu'na doğru yürürken Mustafa'nın sözünü ettiği mafyayı düşünüyor, şu dolaşan kalabalıkta kimlere yakıştırabileceğini araştırır gibi bakınıp duruyordu yöresine. Hava güneşliydi, Esme telefon etmişti. İnsanlar niye mutsuzdu? Şunlardan birisi kasıklarına bir bıçak daldırabilir miydi köşede? Mafyanın modası silahla ayağından vurmak şimdi. Burada bu saatte mi? Gece Aksaray'da Yeni Kapı'da evin sokağında kork. Evde kork. Girip kesseler kimse duymaz. Gülecekti. Hiç de olası gelmiyordu bunlar. Niye? Ne bileyim niye? Yapamazlar gibi geliyor. Ya yaparlarsa? O zaman düşünürüz. Ağlayalım mı şimdiden? Sinemaya gitmeyi düşünmüştü ya. Bu güzelim güneşi bırakıp kapalı salona tıkılmakla yenecek nane değildi. Atlayıp Boğaz'a mı gitseydi? Öğle yemeğini yerdi orada. Balık istiyordu canı. Tam dönüyordu ki bir bankanın salonundaki resim sergisi afişi takıldı gözüne. Duymadığı bir ressam adıydı, Nermin Rıza'yı. Ne ulustan oluyor bu? Genç ressamların sergileri ilgisini çekmişti hep. Çarpıcı bir non-figüratif resmin fotoğrafı vardı afişte de. Tarihlere baktı, son günüymüş serginin. Salon 3. kattaydı, çıktı yukarı. İndiği asansöre binen iki kızı saymazsa pek kimseler yoktu salonda. İleride bir masada gözlüklü, kara kuru bir oğlan elindeki kitaba dalmıştı. Başını kaldırıp baktı, kitaba döndü gene. Kapıda rafa bırakılmış listeyi alıp dolaşmaya başladı. Figüratif, non-figüratif, soyut, karmaydı resimler. Kendini arayan genç biri bu, boşta değil. Non-figüratiflerde özellikle soyut biçimlere dönüşen renklerde, çizgilerdeki uyum becerisi. Duraladı, dönünce yan duvarda gözüne çarpan bir tabloyla şaşalayıp kaldı birden. Bir adım atınca daha da arttı şaşkınlığı. Soğuk gri renklerin egemen olduğu resimde iki kırmızı nokta dissonans olarak öylesine ustalıkla oturmuştu ki karanlık soğuk alanı ışıtıyordu sanki. Asıl çarpıcılığı da bir adım daha yaklaşınca birbiriyle kesişen renkleri, çizgileriyle non-figüratif sandığınız resim bir köpeğin köşeye sıkıştırılmasında yaptıkları gibi kamburunu kuyruğunu dikmiş, tüyleri diken diken bir kediydi. İki kırmızı lekede şimşek çakan gözleriydi kedinin. Ardındaki bulanık alanda da azgan köpekler vardı belli belirsiz. Gerçekten çarpılmıştı. Neyi ettim de geldim. Listeye baktı. 1.500.000.000 diyordu. Hiç yolu yoktu, alacaktı. En yakışanı bulmuştu sonunda. Kedi seviyordun Esmeciğim. Al sana kedi. Hem de kudurmuş itler arasına sıkışmış kedi. Yaklaşınca masadaki kara kuru oğlan başını kitabından isteksizce kaldırıp baktı. Buyurun dedi. Kekeme de bu kavruk oğlan. Sizin mi resimler? Başını salladı, evet. Kutlarım, iyi çalışmalar. Ne sağ ol ne bir şey, öylece duruyordu oğlan, belki sağırda. Şu kedi figürlü resme baktım, 1.5 milyar. Daha sözünü tamamlamadan kesti bücür oğlan. İki. Duraladı doktor, yanlış mı görmüştü? Elindeki listeye baktı, 1.5 yazıyordu. Uzatıyordu ki, yanlış dedi birden oğlan. İki. Kızsın mı gülsün mü bilemeden kaldı bir. Kavruk oğlan da çek git artık der gibi bakıyordu sanki. Ne yapacaktı ki? Peki sağ olun deyip döndü. Ne görmüş ne işitmişti böylesine. Biraz daha dolaştı salonda. Sinirden doğru dürüst baktığı da yoktu bir şeye. Satıldığını bildiren kırmızı etiketli birkaç tablo vardı. Bu kafayla güç satarsın sen bu resimleri kara bücür. Salondan çıkarken oğlan yan gözle onu kolluyordu sanki. İndi asansörle. Yemek isteği de kaçmıştı ya, iş olsun türünden karşı kafeteryaya girip bir şeyler yedi. Almayacak mıydı bu resmi? 500 milyonu oğlandan değil, Esme'den esirgeyecekti yani. Yakındaki bankaya geçti, gerekli parayı çekti hesabından. Dönüp asansörle çıktı salona. Bir kızla bir oğlan dolaşıyorlardı sergiyi. Bücür oğlan yerinde, kitabındaydı gene. Başını kaldırdı şöyle bir, tepkisiz bir yüzle döndü kitabına. Doktor yaklaşınca gene üşenir gibi kaldırdı başını. Sessizce bakmaya başladı gene ne var gibisine. Alıyorum o resmi. Bankada zarf içinde verdikleri parayı cebinden çıkarırken tembelce yana uzanıp bir defter çıkardı oğlan. Adınız? Duraladı doktor. Bir de sorgulamadan geçirecek. Ama doğru resminin kime gittiğini öğrenmeyecek mi adam? Saim Arkınay. Adres? Gülecekti doktor. Ana baba adımı doğum tarihimi de soracak bu. Bu resmi dışarıya armağan yollayacağım dedi. Ben de burada oturmuyorum. Biraz kımıldar gibi yaptı Nerim Bey. Bakıp kalmıştı sanki. İster misin ben size resim satmam desin herif. Mesleğiniz ne sizin? Doktorum. Başını salladı ağırca ne anlamaysa. Yüzünde bir açılma mı oldu bunun? Bir kuru meşin yüzün nesi açılacak? Kalkıyor mu? Kalktı defterden aldığı kırmızı minicik etiketi götürüp kedilere yapıştırıp döndü. Doktor çıkardığı zarfı uzatırken ''Bugün alabilir miyim?'' dedi. ''Beşten sonra.'' ''Paranız burada, bankada saydılar, 2 milyar.'' Önce bir durak sayıp zarfa doktora baktı Nerim Bey. ''500 verin.'' dedi. ''Gerisini resmi alınca verirsiniz.'' 500 milyonu çıkarıp uzattı doktor bir şey demeden. Asansörde inerken düşünüyordu. Pek aç gözü sayılmazdı da bir terslik vardı oğlanda. Ters olmayan yanı mı var ki? Doğuştan çarpık ama iyi ressam. Geleceğin ustalarından belki de. En yakın sinemaya daldı ne oynadığına bakmadan. Saat 5'i bulmaktı sorun. Reklamlar da girmişti. Eğlenceli bir Amerikan komedisiydi. Kısa sürede kaptırdı. Sinemadan çıktığında 4.30'a geliyordu. Muhallebiciye girip bir aşure yedi. Çıkıp vitrin önlerinde dolaştı bir süre. 5'i bulduğunda asansördeydi. Birileri dolaşıyordu salonda. Nerim Bey köşesinde okuyordu gene. Doktoru görünce selamını bile beklemeden kalktı gidip kedileri indirdi duvardan. Kalın bir kağıtla kuşatıp bağladı. Masa üstüne bıraktı. Doktor zarfı çıkarmıştı. Buyurun dedi 1.5. Almadan baktı doktora. Gösteren parmağını da uzatarak... Bir dedi, bir vereceksiniz. Doktor anlamamış gibi bakınca, suç bizde dedi. Yazmamışız. Ne diyeceğini bilemeden bir an kaldı, doktor gülümsedi. Nerim Bey'in yüzü kösele, kıpırtı bile yok. Gülmeyi de mi bilmiyor nedir bu kuru olan, ama dürüst. Sağ olun deyip saydı parayı doktor. Hani sevinmemiş de değildi. Resmi alıp çıktı, tarla başına inip bir arabaya atladı. Eve geldiğinde mutluydu. Kağıdı yırtmamaya özenerek açtı resmi. Bakındı, çivi yoktu duvarda. Kendi resminin asılı olduğu çiviyi asacaktı, vazgeçti. O dursun da orada. Esme asmıştı. Kitaplığın üstünde duvara dayayıp baktı bir süre. Gerçekten güzeldi resim. Yandaki yaşlı adamla tay solu vermişti sanki. İstediğine kavuşmuştu neyse. Aynı özenle kağıdına sarıp kitaplığın yanındaki duvar boşluğuna dayadı. Nasıl şaşırtıcı olacaktı bakalım Esme için. Gel artık Esmeciğim. Sevdiği şu dağı aşam türküsünü koyup uzandı kanepeye. Giderim yolum yaya, vay cemalin benzer aya. Eridim hilal oldum günleri saya saya. Vay böyle kar, bu yılda kaldık bekar. Acımsı bir gülümsemeyle dinliyordu türküyü. Evlenme önersen bu kıza ne yapar acaba? Sen ne yaparsın? Bir de he demiş. Demez, der mi hiç? O benden akıllı. Epey kalıt bırakırım ona. Umursayacağı benzemiyor ya, bir sürü dert bırakırsın. Magazin yayınına konu oluruz. Evlendiler diye manşet atarlar artık. 80'lik dedeyle 20'lik kızın aşkında mutlu son. Nereden çıktı şimdi bu sersemlik? Kendimize dalga geçiyoruz işte. Bu yılda kaldık bekar. Türkü bitince inip akşam yemeğini düzenlerken bir kadehte rakı koydu tepsiye, çıktı salona. Televizyona baktı yemeğini yiyip rakısını yudumlarken. Erkenden yattı o gece, ertesi gün çok geç uyandı. Gece birkaç kez kalkmış, uykuya da geçememişti bir türlü. Bugün ne yapacağız bakalım? Bir telefon açsa mıydı? O arar belki. Kahvaltıyla salona çıkmıştı ki telefon çaldı, açtı hemen. Muhittin'di. Nasıldı doktor abi? Evinden karşı kıyılara dürbünle bakıyordu da, doktor abinin evi nereye düşüyordu? Tanımlar mıydı biraz? Tanımlardı. Ağır kapı fenerinden beri yana kimi göze çarpacak noktaları sıralamaya çalıştı. Doktor abi balkona çıksa görür müydü acaba? Güldü deli bu oğlan. Akıllı mı sanmıştın? Ona da olur deyip isteksizce çıktı balkona. Serin, güneşliydi. Gülerek baktı karşı kıyılara. Aslında ağır kapı çıkıntısı varken salacaktan görülmezdi burası. Sağ kolunu kaldırıp salladı. Görüyor muydu Muhittin? Görüyordu. Görmez olur mu? Nanik yapıyordu doktor abisi ona. Derken gülüyordu bir yandan da. Tüh, ben görmezsin sanmıştım dedi doktor da. Nikol'den selam getirmişti doktor abiye. İyi, getiren gönderen sağ olsundu. İşi gücü dalga olanın. Sonunda verdi haberi. Talimhanede kurdukları Sevin, sağlık evinin kısaltmasıydı, açılışı vardı bugün. Burada olmadığı için çağrıyı ulaştırmakta gecikmişti. Suç onundu, bağışlasındı. Doktor dostlar onu da görmek istiyorlardı aralarında. Beşteki açılış partisine gelir miydi? Gelirdi, sevindi Muhittin. İyi, Taksim'de de Marmara'da buluşurlardı 4:30'da. Doktor da sevinmişti kapatınca. Bir yemek, bir de 2:15 sinema, gün bitmiş demekti. Aramayacaktı Esme'yi de. Belli ki koşturup duruyordu kız. Öyle oldu, gerçekten de pek sıkılmadan geçirdi o günü. Yemeği istekle yedi, sıradan bir aşk öyküsü de olsa ilginç dramatik anlatımıyla sıkılmaktan izleniyordu sinemadaki film. Çıkıp ağır ağır gezinir gibi gittiğinde Muhittin pastanedeydi. Bir kucaklaşıp çıktılar hemen. Uzak sayılmazdı, yürüyerek giderler miydi? Giderlerdi, araba garajda kalsındı. Taksim'in karmaşık trafiğinden geçmeye çalışırlarken o konuşma delisi Muhittin bir şeyden söz etme olanağı bulamadı pek. Sokağa varınca uzaktan göze çarpıyordu Sevin kapısı. İlaç tekerlerinin, bankaların, çeşitli ünlü firmaların birbirleriyle yarışır gibi yan yana dizilmiş çelenkleri holden sokak kapısının dışına taşmıştı. Yüksekçe bir yapının teras katına çıktılar asansörle. Burada da koridoru kapıyı tutmuştu çiçekler. Bilinen açılış tantanası. Paltolarını vestiyere bırakıp girdiler. Genişçe bir salondu, kalabalık sayılmazdı. Yeni yeni geliyorlardı. Flaşlar parlıyordu ara sıra. Birkaç televizyon kamerası dolanıyordu. Garsonların dolaştırdığı tepsilerde içkiler, kanepeler, bir duvar dibinde büfe yapılmış geniş bir masa, ayaküstü çene çalıp bir şeyler yudumlayan kalabalığıyla bilinen toplantı. Görünmeleriyle gülerek yaklaşan kadın ne erkekli birilerine, kapıyı tutmuş televizyon kameraları aydınlığında doktor abisini tanıttı Muhittin. Buranın doktorlarıymış onlar da. El sıkışırken adlarını, uzmanlıklarını teker teker sıraladı Muhittin. Köşede pencere önündeki bir masada rahat bir koltuğa buyur ettiler doktoru. Yakınlık gösterileriyle hal hatır sorup doktor abilerini aralarında görmekten çok mutlu olacaklarını incelikli sözlerle belirttiler. Sev çağdaş tıbbın en gelişmiş aygıtlarıyla donatılmıştı. Tepeden tırnağa her türden araştırma yapılabiliyordu. Gereksinim duydu mu yardımcı olmaktan onur duyacaklardı doktor abilerine de. Sağ olun dedi doktor, uzatılan tepsiden esmeyi düşünerek kırmızı şarap aldı. Daha bir iki sözden sonra Muhittin'le söyleşiye dalan bir bayan, biyokimyacıymış, laboratuvarın başındaymış, kaldı. Ötekiler yeni gelenleri karşılamaya gittiler ev sahipleri olarak. Muhittin'le bayan şeker hastası birini konuşuyorlardı ki kulağına çalınan. Tabaklarda peynirli, zeytinli, taramalı kanepeler, midyeler, börekler konmuştu masaya. Onlardan alıp şarabını yudumlamaya başladı doktor. Kalabalık arttıkça yiyip içen, şakalaşan öbeklerin uğultusu tuttu salonu. Bir ara reklamcı Suat'ı görür gibi oldu, hop etti yüreği. Espe de burada mı yoksa? Suat değildi benzettiği kişi. Kadınla kalkıp birilerine doğru giderlerken Muhittin dönüp özür diledi yalnız bıraktıkları için. Şimdi gelecekti. Gülümseyerek elini salladı doktor, keyfine bak gibisine. İyiyim ben dedi. İyiydi gerçekten de. Bu tür toplantılarda kıyıda oturup salonu, salondakileri tek tek gözden geçirmek sevdiği şeydi. En sevmediği de birilerinin gelip gereksiz biçimde çene çalmaya zorlamasıydı. Ne güzel, o dert yoktu işte. Nerede dertsiz olunmuştur ki? İleride çene çalan kalabalık içinde birinin dönüp dönüp baktığı gözüne çarptı birden. Tedirginlik duymaya başladı. Dostça bir bakışa da benzemiyordu pek. Adam yanındakilerden ayrılıp kendine doğru gelmeye başlayınca bir ön seziyle kötü şeyler gezindi içinde. Gelip karşısında durdu adam. Orta boyluydu. Düzgün çizgili buğdaysı yüzünde küçük tikler vardı. Kırpıştırıp durduğu gözleri soluk maviye çalıyordu. ''Merhaba Saim arkadaş'' dedi. ''Ben Doktor Zekeriya, Dortmund'dan.'' Saim sözüyle hele arkadaş da eklenince sinirleri gerilivermişti doktorun. ''Buyurun'' dedi duygularını belli etmemeye çalışarak. Gözleri doktorun üstünde, elini sıkmaya filan uzatmadan karşı koltuğa oturan adamın öyle bir incelikli kaygısı yoktu belli ki. ''Eski takkapaylıyım ben'' dedi. ''Size saygı duyardık eskilerde.'' Girişten belliydi adamın nereye varacağı. ''Ne yapsaydı şimdi? Bırakıp kalksa mıydı? Ya da...'' ''Nasıl yakıştırdınız o pisliği kendinize?'' Doğrusu gene de beklemediği böylesi ağır saldırı iyice sendeletti doktoru. Tutmaya çalıştı kendini, toparlandı. ''Ağzınızdaki pisliği anlamadım pek'' dedi. ''Birine mi benzettiniz beni?'' Gözleri doktorun üstünde ağırdan kalktı adam. Karanlık bakışlarını üstüne dikti. ''Ben benzetmedim doktor'' dedi bastırarak. ''Size uyacak biçimde benzetirler nasıl olsa. Yanınıza kalmaz.'' Kalktı, dönüp uzaklaştı ringden yengiyle inen boksör çalımıyla. Sinirleri allak bullak olmuştu doktorun. Herifin peşi sıra fırlayıp suratına bir yumruk indirmek geliyordu içinden. ''Hadi atıl, bir temizle dayak ye. Rezillik de cabası.'' Şaşkın kaldı bir süre. Eski yerine gitmiş tanıdıklarıyla çene çalıyor, içkisini yudumluyordu adam. Yöresindekilere de açmış mıdır olayı? Öyle bir görünümleri yoktu. İçkileri ellerinde gülerek söyleşiyorlardı ayaküstü. İşi mafyaya vermişler dediğine göre Mustafa. Gereksiz kişilere duyurmuyor olmalılar. Gidip bir kıyıya çekse de konuşsa mıydı? O yüz var mıydı ki herifte? Gözleri sözlerinden daha düşmancaydı. Yeni kurdukları partinin militanlarından olmalıydı bu Doktor Zekeriya. Dalgın dururken Muhittin geldi özür dileyerek. Televizyonda bir konuşma yapmak istiyorlar sizinle. Olmaz Muhittinciğim, bağışla dedi hemen. Hem sıkıldım, izninle çıkmak istiyordum ben. Duraladı Muhittin. Bir şey mi oldu canınızı sıkacak? Ne olsun ki dedi, yorgunum. Dün gece de iyi uyuyamadım pek. Seni kıramadım geldim. Gidip uzanmam gerek biraz, bağışla.